Yatakta ve sofrada anarşizme hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Can. Açılışı Slayer'la yaptık. Slayer'ın eski bir albümünden geldi. I Hate You. Uzun bir aradan sonra Ocak ayında yaptığımız kış tatilinden sonra tekrar sizlerle beraberiz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Programımızı daha önce dinlememiş olanlar için kısa bir hatırlatmayla başlayalım isterseniz. Programımız her pazar saat 20 ile 22 arasında Müksüzer Radyo'da. Müksüzer.net adresinden radyomuzu dinliyorsunuz. Eski bölümleri ise tekrar dinlemek için ya da kaçırdığınız bölümleri edinmek için canbaşkent.net adresinden yayınlarımıza ulaşabilirsiniz ve yayınlarımızı podcast formatında indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Her bölümümüz aşağı yukarı 25 ila 30 MB arasında. Programımızın ikinci sezonunu başlattığımız bugün isterseniz programımızı kısaca biraz anlatalım yeni dinleyenlere. Programımız adından da anlaşılacağı üzere yatak ve sofradaki anarşizm üzerine değiniyor. Anarşizmin nispeten ihmal edilen bu iki alanı seçmekteki amacımız aslında sadece propaganda değil elbette. Zira dedik ya bu alanlar öyle ya da böyle ihmal ediliyor anarşist çevrelerde ve anarşist düşünceye kendini adamış insanlar tarafından. Dolayısıyla bu programda bu düşünceleri biraz daha tahrik etmek amacıyla bu konudaki düşüncelerin oluşturulmasına nispeten görece katkıda bulunabilmek adına programımızın odak noktaları olarak beslenme felsefesi ve cinsellik felsefesini seçtik. Bunun üzerine bundan önceki programlarımızda geniş bir şekilde konuştuk. Dedim ya eğer bu programları edinmek istiyorsanız eğer canbaşkent.net adresinden podcast formatında eski yayınlarımıza ulaşmanız mümkün. Bugün nelerden bahsedeceğimizi kısaca anlatayım isterseniz. Bugün sadece cinsellik felsefesine yoğunlaşacağız ve cinsellik felsefesinin çok spesifik bir alanına yoğunlaşacağız. Bu da çoklu aşk olarak Türkçe çevirebileceğimiz bir şey yani polyamori. Polyamorinin ya da çoklu aşkın tarih boyunca her yerde var olduğunu oldukça rahat bir şekilde biliyoruz. Birazdan bunlardan söz etmeye başlayacağız. Dolayısıyla bugünkü konumuz çoklu aşk. Konumuza dalmadan önce isterseniz biraz müzikle devam edelim. Opeth'ten gelecek Face of Melinda. Yalnız bu sefer Opeth'in son çıkardığı albümü Roadhouse Tapes'ten gelecek. Yani canlı bir kayıttan gelecek. Opeth'in konser kaydından dinliyoruz Face of Melinda. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz.
Bu dünya.
Büyüksüzler Radyo.
Thank you.
sacrifice always. That hollow love in her face.
Opeth'ten dinledik Face of Melinda. Şu anda yatakta ve sofradan her şeyi dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Bugünkü konumuz çoklu aşk. Çoklu aşkın neyinden bahsedeceğiz? Çoklu aşk üzerine bugünkü temel kaynağımız bir akademik makale. Bu makale 2003 yılında Elektronik İnsan Cinselliği Bülteni'nde yayınlanmış. Yazarları ise Derek McCullough ve David Hall. Bu makale değinmeden önce isterseniz polyamori üzerine ya da çoklu aşk üzerine ufak tefek kimi denilerde bulun. Öncelikle hemen belirtelim polyamoriyi ve çoklu aşkı örneğin grup sekse ya da örneğin diğer alternatif cinsel yönelimlerle karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla polyamori deyince insan aklına birkaç kitap geliyor, birkaç anı kitabı geliyor. Bunlardan biri Catherine Millet'in yazdığı The Secret Life of Catherine M. yani Catherine M'in Gizli Hayatı adlı kitaptı. Bu kitap Fransa'ya inandığı zamanlarda bayağı bir ses getirmişti. Zira Catherine Millet Fransa'daki Paris'in ünlü bir dergilerinden birinin editörüydü ve bu bilinen figürün kendi cinsel hayatının tüm detaylarıyla afişe etmesi, evliliğinin tüm detaylarını afişe etmesi bayağı bir ilgi çekmişti. Zira her ne kadar diğer figürlerin ismini değiştirmiş olsa da kendi ismini gerçek ismiyle bu kitabı yayınlamıştı. Dolayısıyla edebiyatta hani buna benzer birkaç daha kitap bulmak çok rahat. Fakat dediğimiz gibi polyamoride bizim yoğunlaşacağımız kısım sadece olayın cinsel boyutu olmayacak. Dolayısıyla diğer tüm çoklu cinsellik, cinsel yönelimleri bugün bir kenara bırakacağız ve olayın aşk boyutuna, çoklu aşk boyutuna değineceğiz. Çoklu aşk diğer tüm cinsel kimlikler gibi aslında bir coming out'a, yani bir ortaya çıkışa sahip. Daha doğrusu çoklu aşkı benimsemiş, çoklu aşkı yaşamaya geçirmek isteyen, çoklu aşkı hatta yaşayan insanlar bir tür coming out yaparak kendilerini deklar ediyorlar. Hatta son 3-5 yıldır büyük kentlerde eşcinsel onur günlüğü yürüyüşlerinde çoklu aşkı pratik eden insanlar da katılmakta. Hatta önündeki resimde 2003 yılında San Francisco'daki Gay Pride'da yürüyen polyamorikler var. Bugünkü konumun polyamori ve bugünkü konumu anlatırken size bir makaleden söz edeceğim. Bu makalenin başlığı çoklu aşk. Çoklu aşk nedir ve ne değildir? Bu makale bir akademisyen olmayan iki yazar tarafından yayınlanmış ve 2003 yılında bir yarı akademik bültene yayınlanmış. Dolayısıyla bu makaleyi bugün anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bu makaleye başlamadan önce, daha doğrusu çok da kafa tülemeye başlamadan önce yine güzel bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Daha sonra hemen ardından bu makaleyi ufak ufak kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Biraz önce Opeth'ten dinledik, Face of Melinda geldi, canlı kayıttı. Şimdi ise yine çok güzel bir Oğla başlayan diğer bir güzel bir gruptan dinleyeceğiz. Orphaned End'den gelecek Kiss of Babylon. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Stay.
Bu dünya.
Öksüzler Radyo.
Orphan Dandem dinledik. Kiss of Babylon. Bugün biraz önce de değindik, çoklu aşktan söz edeceğiz. Çoklu aşkın tarihine kısaca bir bakmak gerekirse aslında kısaca değineceğim bir nokta olacak tarihinde. Dünya tarihi boyunca aslında birçok çoklu aşk komünitesi, çoklu aşk topluluğu var olmuştur ve bunlardan en önemlisi aslında en bilinenlerden biri Oneida komünitesiydi. Oneida komünitesi New York eyaletinde 1800'lerin ortalarında vardı ve bu küçük ve izole bir komünite olarak uzun yıllar yaşadı. Daha sonra elbette o bölgeye yine geçmekte olan Mormonlar ve diğer kimi dinsel azınlıklar tarafından dışlandılar ve giderek küçüldüler. Oneida ilginç bir cinsel, aynı zamanda cinsel felsefe öne sürmüştü ve cinsel felsefe de çoklu aşkın ötesinde garip bir tavuculuk da içeriyordu. Hatta Türkiye'ye inanmış kimi Tao kitaplarında Oneida komünitesine dair kimi açıklamaları, kimi bilgilendirmeleri de bulmak mümkün. Nasıl tarih boyunca ya da böyle çoklu aşkın antropolojik olarak da var olduğunu söylemek mümkün Batı dünyalarında. Elbette Doğu dünyalarında bunun birçok örneğini bulmak mümkün. Özellikle Mikronezya'da ve kimi Afrika, Sahra Altı Afrika ülkelerinde. Biraz önce değindim programın başlarında. Bugün size bir makaleden söz edeceğim. Bu makaleyi kabaca anlatmaya çalışacağım. Bu makale çoklu aşkın ne olduğunu ve ne olmadığını anlatan bir yarı akademik makale. İsterseniz yavaş yavaş bu makaleye başlamaya çalışayım. Bu makalede çoklu aşkın ne olduğunu anlatıyor yazarlar ve çoklu aşkın kimi kriterlerinden söz ediyorlar teker teker. Bunlardan birinden başlayayım hemen. Makale şöyle devam etmekte. Çoklu aşk insan doğasının kabulünü ve kustanması, insan doğasının gerçekliğinin ve gerçeklerinin kustanmasından ve kabulünden başka bir şey değildir, diyor yazarlar. Dolayısıyla çoklu aşkı insan doğasıyla doğrudan bir şekilde ilişkilendiriyorlar. Dolayısıyla insan doğasının çoklu aşka meylettiğini değil, çoklu aşkın insan doğasında var olduğunu iddia ediyorlar ve bu aslında epey farkındasınızdır, epey iddialı bir giriş. Dolayısıyla insanın doğasında çoklu aşk var mıdır diye sormak gerekecek. Evet de bu soruya verecek direkt bir yanıt yok. Zira çoklu aşk topluluklarının ve çoklu aşk bireylerinin çoğu bunun bir yanıt olmadığını, bunun bir zorunluluk olmadığını, bunun insan doğasının tek emri tırnak içinde olmadığını belirtip durmaktalardır. Dolayısıyla bu tırnak içinde bir tercihtir. Dolayısıyla ilk notumuz şudur. Çoklu aşk bir tercih. Peki insan neden bu tercih yapar diye sormadan edemiyoruz elbette. Neden? Bu soruya yanıtın birazdan vereceğiz ya da konuşmamızın ilerleyen dakikalarında bu soruya otomatik olarak yanıt vermiş olacağız. Çoklu aşkın en önemli açılımlarından biri de seksin düşman olarak görülmemesidir diyor yazarlar. Düşmanımız olan, bize zarar veren, bizi inciten şey seks değil. Seksin yol açtığı bu garip, bu tutarsız, bu zedeleyici, bu adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kurulu cinsel sistemde bize zarar veren bu sistemdeki seksin kötü sonuçlarıdır diyor yazarlar. Yani içimize öyle bir seks dürtüsü var ve bu seks dürtüsü bu çarpık sistemde dışa vurduğumuz vakit elbette kimi sorunlara gebe olacaktır. Benzer şekilde çoklu aşkı uygulayan insanlar cinselliğin ve seksin olumlu bir güç olduğunu, olumlu bir etki olduğuna inanmaktalar. Elbette bunun kimi şartları var? Bunlardan biri dürüstlük, sorumluluk ve güven. Bakın bunlar ilginç kriterler. Çünkü dürüstlük dediğiniz şey, sorumluluk dediğiniz şey ve güven dediğiniz şey aslında anlaşılır. Felsefe tarafından incelendiği zaman bayağı bir problematik yaklaşımlar. Örneğin dürüstlüğü ele alalım. Dürüstlük insanın birbirine karşı sorumlu olduğu gerçeğinden açıklar. Dolayısıyla ben size nasıl kendimle ilgili her şey alıma geri duymuyorsam, bu neden sevgilimi anlatmak gereği istediğim ve benzer şekilde insanlar birbirine dürüst olmaya çalışırken neden kimi mahremiyeti tırnak içe konuşuyorum, yine mahremiyeti saklama zorunluluklarından vazgeçsinler ki Her şeyde sorumluluk da benzer bir şey. İnsanlar eğer kendilerinden sorumlu olamıyorlarsa eğer, kendi meşgalelerini, meşguliyetlerini ve kendi belalarını tırnak içinde neden başkalarına atarlar ki? Aslında bu kültürel yapılımın kaynak ortaya çıkardığı bu ezbersel ahlaki kriterler, örneğin dürüstlük, örneğin sorumluluk, örneğin güven, anarşist felsefede, anarşist çok çok eşli ve çok aşklı felsefede çok detaylı bir şekilde incelenmek zorundadır. Bu nedenleri açık. Çünkü bunlar çok net ve çok iyi bir şekilde gereçlendirilmemiş iddialar. Dedim ya, dürüstlük, sorumluluk ve güven aslında o kadar da iyi şeyler olmayabilir. İnsanın kendisiyle, benliğiyle, bireyliğiyle, bireciliğiyle, biricikliğiyle olan ilişkisini çok ciddi bir şekilde yaralayabilir. Dolayısıyla dürüst olmaya çalışırken kendinize saygınızı yitirebilirsiniz. Sorumluluk sahibi olmaya çalışırken eğer kontrolcü bir insan, tahakkümcü bir insan olabilirsiniz. Güveneyim derken enayi yerine düşebilirsiniz. Bunlar insanın, daha doğrusu toplumsal hayatın anomalileri değil, bilakis toplumsal hayatın gerçekleridir. Dolayısıyla toplumsal hayatın gerçeklerine eğer yalan dolan, hile, hırdavat varsa eğer, hala güvenin ve sorumluluğun ve dürüstlüğün bu kadar da pöyrupak, apakçe kavramlar olduğu iddia ediyorsanız eğer, biraz daha düşünmek zorunda kalacaksınız. Fakat çoklu aşk savunucuları bunu bu şekilde görmemekte her zaman. Çoklu aşk biraz daha ana akımı kanat kollarına kaydığınız vakit bu tip kavramları olumlamaktadır. Elbette biz burada bunu tamamen düşüyoruz demiyorum. Yalnızca bunlara çok daha detaylıca, çok daha hassas bir şekilde yaklaşmak gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylemekten edemiyoruz. Evet, çok konuştuk. Haliyle çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Yeni bir şarkı gelecek hemen. Güzel bir death metal şarkısı dinliyoruz. In This Moment'tan geliyor Prayers. Yatakta ve sofrada anlaştığımı dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz can. In This Moment'tan dinledik Prayers. In This Moment'ın son albümünden gelen hit şarkılardan biriydi ve hatta bu şarkının klibi de var ve YouTube'dan falan izlemeniz mümkün. Sancho Medan çıkmıştı. Yatakta ve sofrada Narcissism programı dinliyorsunuz. Programımız her pazar saat 20 ila 22'de Mülksüzler.net adresinden yapan Mülksüzler Radyo'da. Eski bölümleri kaçırdıysanız eğer üzülmeyin. Bu bölümlere canbaşyan.net adresinden ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz çoklu aşktı. Çoklu aşktan bahsettik. Çoklu aşka giriş yapmaya çalıştık. Kendimizi ve çoklu aşkın tanımını, tarihsel anlamda nerelerde var olduğunu ya da öyle ya da böyle nasıl geliştiğini ve kimi kavramları nasıl eleştiriyor aşkını kısaca anlatmaya çalıştık. Çoklu aşkı çoklu, çok eşlikten ayıran şey. Yani, peki nedir diye hemen sormak gerekiyor. Hatırlayın, çoklu aşk aslına bakarsanız insanların birden fazla insana duygusal olarak, elbette bunu peşi sıra cinsel olarak beraber olabilmesine imkan tanıyan bir yaklaşım. Çoklu, çok eşlik ise aşk olmadan insanın birden çok eşinin olmasının, cinsel partneri olması anlamına geliyor. Yani çok eşliler birden fazla insanla yatan insanlarken çoklu aşk pratik eden insanlar, çoklu aşıklar ise birden fazla aşığı olan insanlar ya da birden fazla insana aşık olan insanlar. Dolayısıyla bugün bizim odağımızın çok eşlikliği de çoklu aşıklar olmasının nedeni de buydu. Olayın duygusal boyutunu indirmeye çalışıyoruz. İşin duygusal boyutu deyince çoklu aşıklara gelen ilk eleştiri kıskançlık boyutunda olmaktadır. Bunu tam demek zor değil. Ama kıskançlığa gelmeden önce isterseniz biraz önce üzerine konuşmaya başladığımız makaleden yavaş yavaş ilerleyelim. Çoklu aşıklar aslında bakarsanız en önemli özelliği yazarların anlattığına göre çoklu aşıklar her partnerin her ihtiyacının herkes tarafından karşılanamayacağına inanan insanlardır. Dolayısıyla birinci sevgilinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığınız zaman üzülmeyin çünkü birinci sevgilinizin diğer ihtiyaçlarını karşılayacak başkası olacaktır. Dolayısıyla birinci sevgiliniz kendi ihtiyaçları açısından baktığımız vakit neredeyse %100'e yakın bir tatmine ulaşabilecektir. Çünkü dediğimiz gibi onun birçok ihtiyacı zaten karşılanmaktadır öyle ya da böyle birden fazla kişi tarafından. Ki aynı şey elbette sizin için de geçerli olacak. Yani her türlü kabaca konuşmak gerekirse elbette bu ihtiyaçlarınızı yerine getirecek partner bulma şartıyla bu ihtiyaçlarınızın çoğunun karşılanabileceğini görmek zor değil. Dolayısıyla imgesel anlamda, imgeler dünyasında çoklu aşk insanlara umut verici kimi yaklaşımlar verebilmekte. Fakat burada yanılmamamız gerekiyor. Burada bir çukura düşmememiz gerekiyor. Çünkü burada ince bir detay var. Çoklu aşk ya da çoklu aşıklık, tek eşliliğin, tek aşıklılığın yarattığı kimi ilişki sorunlarına dair bir çözüm değil. Dolayısıyla İlişkinizde eğer herhangi bir sorun varsa diyor çoklu aşıklar, bunu çoklu aşıkla çözmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü bu sorunlar sadece bir partneriniz olmasından kaynaklanmıyor olabilir. Dolayısıyla bu ultra gerçekçi ve ultra ayakları yere basan kuram, bir teori olarak, bir kuram olarak çoklu aşık neden peki bu kadar yaygın değil diye soracağız. Evet de bunun birçok dinsel, birçok toplumsal ve birçok politik nedeni var. Bunlara pek şu anda girmek niyetinde değiliz. Zira bize kalırsa bunlar nispeten aşikardır. Zira malum beden ilk mallardan biri olarak ele alındığı vakit çoklu aşkın ve çoklu eşliliğin ilk etapta yasaklanacak, lanetlenecek, tukaka edilecek kavramlar olduğunu görmek zor değil. Mesela önemli bir anarşist iddiada daha bulunduk. İlk mülk bedendir. Tarihe baktığımızda bunun böyle olmadığını görebiliyoruz aslında. Çünkü insanlar ilk olarak mülkleştirdikleri şeyin de çevrelerindeki doğal toprak ve insan olmayan nesneler, insan olmayan hayvanlar ya da insan olmayan canlılar olduğunu görebiliyoruz. Bu elbette de tartışılır bir iddia çünkü antropolojik olarak buna dair müthiş kanıtlarımız yok. Fakat öte yandan mülkiyet ve mülkleştirme parkurunda ilerleyeceksek eğer insanın kendisine ait, insanın hissettiği ilk mülkünde, ilk mülkiyetinde bedeni, kendi bedeni olduğunu anlamak zor değil. Dolayısıyla örneğin günümüzden örnek vermek gerekirse bir kurşun kaleminiz olmadan önce bir sahiliniz vardı. Bir yüzünüz olmadan önce yine bir sahiliniz vardı. Bir saatiniz olmadan önce yine bir sahiliniz vardı. Dolayısıyla insan mülkiyet kavramına kendi bedenine bakarak öyle de böyle erişebilmekte birçok düşünüre göre. Dolayısıyla mülkiyetin doğal bir kavram olduğu tırnak içinde söylemek gerekiyor bazılarına göre. Evet de bu iddiayı biz çok tartışacağız. Yani mülkiyetin doğal bir kavram olduğunu düşünmek pek bir anarşistçi yaklaşım olarak görünmeyebilir. Evet de bunu bir şekilde çözen, bunu bir şekilde alt eden birçok anarşist yaklaşım var. Fakat bunları burada tekrarlamaya gerek duymuyoruz. çoktan aşıklarla ilgili makaleyi okumaya devam ediyoruz. Bu makalenin diğer paragrafında şöyle derdi demekte çoktan aşıklar için. Çoktan aşıkların aşkın sonsuz olduğunu düşündüğünü belirtmekte yazarlar. Dolayısıyla insanlara bunu böldüğünüz vakit sonsuz nasıl bölünürse yine sonsuz olacağından bu aşk yine sonsuz miktarda çoğalmaya devam edecektir. Dolayısıyla insan sevdikçe sevilir, sevdikçe sevgisi artar, sevildikçe sevilisi artar gibi şu meşhur lirik, meşhur romantik sloganlara ve mottolara da nispeten hak veriyorlar. Bu aslında bunu çok hayatımız akılında görüyoruz. Bir insanın arkadaş sayısı arttıkça spesifik olarak daha önceki arkadaşları olan ABC'ye olan sevgisi, ilgisi, bilgisi nasıl azalmıyorsa benzer şekilde insanların duygusal ve cinsel partnerlerin sayısı arttığı zaman öncekilere karşı hissettiklerinin ya da onlara karşı yaklaşımlarının neden değişeceğini anlamak gerçekten zor. Dolayısıyla dedim ya çok da aşk aslında ayakları en çok yere basan bence cinsellik felsefesi. Hatta o kadar gerçek, o kadar doğru şeylere hitap ediyor ki insan ürküyor. Gerçekten acaba aşk bu kadar sıradan, bu kadar anlaşılır, bu kadar böyle çözülmesi kolay bir şey mi? Acaba bu kadar kolay da biz mi bocalıyoruz diye sormadan edemiyor insan. Dolayısıyla acaba bunlar böyle mi diye düşünmüşken bu mottomuzu devam ettirecek güzel bir şarkı gelecek şimdi. Favori gruplarımızdan birinden gelecek. Megadeth'ten dinleyeceğiz. I Thought I Knew It All. Biraz hüzünlü bir şarkı ama Megadeth'in Dave Mustaine'in verdiği o güzel melodiler ve o güzel tınılar ve o güzel hissiyatı elbette bu şarkıya rağmen dinleyeceğiz.
But I Mülksüzler Radyo.
I am the tragedy and the heroine. I am lost and I am rescuing. The storm has come and I am following. My name is Tristan and I am alive.
Megadeth'ten dinledik. Megadeth'in Euthanasia albümünden geldi. I Thought I Knew It All. Bana kalırsa Megadeth'in en duygusal, en hisli, en içten albümlerinden biriydi Euthanasia. Her ne kadar birçok kişi tarafından Megadeth'in thrash metali terk ettiği albüm olarak görülse de. Bu albümün iki güzel şarkı hatırlıyoruz aslında. Programımızın ilk 0. bölümünün ilk açılış şarkısı yine albümden gelmişti. At Tout Le Monde. Yine aynı albümden dinledik. I Thought I Knew It All. Sözlerinden menkul, güzel bir işli, güzel bir ve acıklı bir şarkıydı aslında. Her ne kadar evangelist olsa da artık, hatta kendini yeniden doğmuş Hristiyan olarak nitelese de Mastin'in sanırım hala zaafımız olacak belki ama öyle de böyle seviyoruz. Dolayısıyla Megadeth'i çalmakta tekrar bir beis görmedim. Yatakta ve sofradan anarşizmi dinliyorsunuz. Programımız her pazar günü saat 20 ila 22 arasında Mülksüzler.net'te. Bugünkü konumuz insan ilk etapta çok anarşizan gelse de aslında çok da anarşizan olmayan bir duygusal yaşam felsefesi olan çoklu aşk. Altın tekrar çizmekte beis görmüyorum. Zira çoklu aşkı çoklu eşlikten dikkatli bir şekilde ayırmamız gerekecek. Çok eşlik birden fazla cinsel partnere sahip olmakken çoklu aşk birden fazla duygusal partnere sahip olmak anlamına gelmekte. Dolayısıyla işler burada karışmakta. Ve bu karışıklığı çözmek için çoklu aşkın ne olduğunu anlatan bir yarı akademik makaleyi okuyoruz beraber. Bu makalede madde madde sıra sıra çoklu aşkın ne olduğunu anlatılmakta. Ve o noktalardan en önemlisi elbette kıskançlığa dair olan olacak. Kıskançlığa varmadan önce makalede şöyle diyor yazarlar. Çoklu aşk şunu söylemektedir. Çoklu aşka göre birini sevmek size o insanın davranışını kontrol etme hakkı vermez. Dolayısıyla insanla kendinizi matematikçe konuşmak gerekirse ayrık iki küm olarak görmek sanırım çoklu aşkın en önemli kavramlarından biri. Mümkün olduğu, yani malum olduğu üzere monogamide, tek eşlikte, tek aşlılıkta insanlar, taraflar kesişim kümelerini, hayattaki kesişimleri maksimize etmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu maksimizasyon esnasında insanların bütün hayatları birbirine geçer, birbirine girer ve birbirine karmaşıklaşır. Ve bu karmaşıklaşma esnasında sizin edimlerinizin öznesi, sizin edimlerinizin sujesi değişir. Dolayısıyla siz kendinizi yapmak istediği birçok eylemi karşı tarafı yaptırmakta ve karşı tarafın yapmasını beklediğiniz birçok eylemi de belki kendiniz yapmaktasınız. Dolayısıyla negatif ve pozitif manada insanların eylemleriyle insanların eylemlerinin özneleri arasındaki bağ ciddi anlamda kopabilmekte. Dolayısıyla felsefece bakmak gerekirse eğer çoklu aşkın en önemli kavramlarından biri bireyleri ayrıklaştırmak olarak düşünebilir. Yani discreteleştirmek. Dolayısıyla bu ayrık uzayda, bu ayrık insanlar uzayında insanların birbiriyle olan ilişkileri daha net, daha belirgin, daha ağsal olacaktır. Dolayısıyla insanlar arasında bir ağ olacaktır. Bütün insanların eridiği bir potadan ziyade. Bunun üzerine birçok felsefe yapmak mümkün aslına bakarsanız. İnsanların birbiri olan ilişkilerini ağ üzerinden mi kurmak yoksa ilişkileri bir potada eriterek onları bir bütün haline mi sokmak gerektiği ciddi anlamda tartışılabilir. Zira insanların yaklaşımının nasıl olacağını bilemeyiz elbette. Fakat hangisinin doğru olacağını öyle de böyle kararlaştırabiliriz. Dolayısıyla doğru insanların doğru bir yaşama felsefesine sahip olması için çalışmak çoklu aşkın öte yandan bana kalırsa çok aşikar bir ötelemesidir. Dolayısıyla çoklu aşk nasıl hayatınızın duygusal sahasında size özgürlük, size rahatlık getiriyorsa eğer benzer bir zihniyete, benzer bir anlayışı hayatın diğer sahalarında neden uygulamayalım diye soracaksınız. Fakat şimdi biraz sevgi geriye saralım isterseniz. Kıskançlıktan söz ediyorduk ve kıskançlığın aslında insanların birbirine sahiplenmesinden, insanların birbirinin davranışı üzerinde, birbirlerinin davranışını kendileri özdeşleştirmesinden kaynaklanan bir özdeşlik ve bir özdeklik sorunu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çoklu aşk, tanım itibariyle bu potansiyele sahip midir diye sormak ilk akla gelen sorulardan biri bence. Dolayısıyla çoklu aşıklar kıskanır mı? Çoklu aşıkların kıskançlıkla olan ilişkisi nedir? Bunu ciddi bir şekilde irdelemek gerekiyor. Zira çoklu aşkın en önemli iddialarından biri insanların ilişkilerindeki bu sahiplenme, bu kıskançlık gibi olumsuz sınak içindeki faktörleri elimine etmek ve insanları özgürleştirmek. Dolayısıyla çoklu aşkın kıskançlığa nasıl bir yaklaşım, nasıl bir çözüm getireceğini biraz sonraki şarkıdan sonra tartışmaya devam edelim isterseniz dilimiz döndüğünce. Bugünkü playlistimiz güzeldi, hemen hatırlatayım isterseniz. Sıyırlaştık programımızı I Hate You dinledik Slayer'dan. Hemen ardından Opeth geldi. Opeth'in bir canlı konser kaydını dinledik, Face of Melinda. Hemen ardından yine ünlü bir grup Orphan Land geldi, Kiss of Babylon. Ve hemen ardından In This Moment'ı dinledik, Prayers. En son dinlediğimiz şarkı ise Megadeth'ten geldi, I Thought I Knew It All. Şimdi yine yeni bir albüm çalacağız. Kimden gelecek? Kimin son albümü olan Venus Doom'un albümle aynı adı taşıyan şarkısını dinleyeceğiz. Yatakta ve sofrada anlaştığımızı dinliyorsunuz. Şimdi sırada Him var, Venus Doom.
Yeah.
Him'den dinledik. Him'in son albümünden geldiği, albümle aynı adı taşıyan parça dinledik. Venice Doom. Bugün çok eşlikten değil, çok aşk, çoklu aşktan söz ediyoruz. Dolayısıyla dilimiz sürçtüyse eğer affola. Çoklu aşkla en problematik görünen noktalarından biri olan kıskançlığa değinmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer kıskançlık nedir, kıskançlığa çoklu aşk nasıl yaklaşır, bunun üzerine düşünmeye çalışacağız. Dolayısıyla düşüncelerimiz çok dağınık olacak ve bundan gocunmayacağız bu sefer. Dolayısıyla diyeceğiz ki eğer düşüncelerimiz dağınıksa, düşüncelerimizde kimi aksaklıklar varsa eğer, bu emin olun ki düşüncelerin gelişmesinde umutlu bir şekilde karşılaşacağımız zaman o malum tökezlemeler olacaktır ve bundan bir sorunumuz olmayacak. Çoklu aşkın otomatik olarak kıskançlığı ilga ettiğini düşünmek de bir o kadar doğru değil aslında. Bir o kadar yanlış. Dolayısıyla çoklu aşk insanları değiştirecektir diye bir şey söylemek o kadar da yine dediğim gibi doğru değil. Çoklu aşkın insan tabiatına var olduğu ileri sürülen kıskançlığı nasıl terbiye edeceğini, onu nasıl tımar edeceğini kimi örneklerle görmek mümkün. Bu örnekleri özellikle biyografik kitaplarda görmeye çalışıyoruz. Melissa P, Catherine M bunlardan bazıları. Melissa P'nin kitapları ve hatta ondan sonra çekilen filmi bayağı meşhur oldu. Ve akabinde de Melissa P zaten oldukça medyatik bir kişiyle büründü Sardunya Adası'ndan olmasına rağmen. Fakat Catherine M her zaman da programın başında da belirttiğim gibi çok çok daha önemli bir örnek teşkil etmekte. Catherine M Paris'te bir güzel, önemli bir entelektüel sanat dergisinin editörlerinden biriydi. Dolayısıyla oldukça saygı değer, tırnakça konuşmak gerekirse oldukça saygı duyulan bir pozisyonda, oldukça saygı duyulan bir çevredeydi. Fakat buna rağmen yazımda kişiden söylüyorum. 70'lerde Paris'teki bütün orjilerin aranan isimlerinden biriydi. Dolayısıyla Catherine M'in çoklu aşk diliminden ziyade çoklu çok eşlik zemininde ikame ettirdiği bütün o duygular ve bütün o yaşantılar kendisinin yazdığı Catherine M'in Gizli Hayatı adlı otobiyografik eserde bulunmakta. Bu kitaplara baktığımız zaman aslında çoklu aşkla çok eşlik arasındaki duygusal bağın da o kadar zayıf olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla birkaç önceki programımızda değindiğimiz gibi Nozick'in kitabında Harvard felsefecisi Robert Nozick'in Philosophical Investigations kitabında altını bilhassa çizdiği önemli soruya tekrar dönüyoruz. Peki seksi bu kadar özel yapan nedir? Dolayısıyla seksin bu kadar özel yapanın ne olduğunu eğer irdelemek istiyorsanız eğer, işe ve pratikten başlamak istiyorsanız eğer, çok eşlik ya da çoklu aşk aslında önemli bir başlangıç noktası teşkil edecek teorik olarak. Dolayısıyla aşkın neyin önemli yaptığını bilmek istiyorsanız eğer, cinselliğin nasıl önemli olduğunu, neden önemli olduğunu idrak etmek istiyorsanız eğer, elindeki en önemli laboratuvar insan laboratuvarıdır. Dolayısıyla bu insan laboratuvarından seçtiğimiz bütün vakalar ve bütün örnekler elbette mukayese edilebilir olmak zorundadır. Ve bu mukayesenin en önemli kriterlerinden biri ise kantitatif olanıdır, yani sayıdır. Elbette bu düşüncede birçok aksaklık var. Ve bu birçok aksaklık aslında dediğim biraz önce anlattığım gibi bizim moralimizi bozmuyor. Zira dedik ya burada bir uhrevi bir felsefe ortaya koyarak neyin %100 doğru olduğunu iddia etmeyeceğiz. Her ne kadar neyin %100 doğru olduğunu biliyor olsak da. Dolayısıyla bütün yaratılmaya çalışan felsefelerin aslında en önemli kriterlerinden biri Popper'ın da belirttiği gibi yanlışlanabilirlik ilkesi olacak. Dolayısıyla biz o kadar bonkör olacağız ki düşüncemizin, felsefemizin öyle de böyle belli bir yerde, belli bir koşulda yanlışlanabilir olduğunu düşüneceğiz. Dolayısıyla bu yanlışlanabilirlik lüksü bize epey rahatlık, epey bir saha açacak bütün felsefi spekülasyonlarımız sırasında. Lafı çok uzatmak istemiyorum zira programımızın playlisti bugün yine uzun ve bu playlisti hemen hepsini çalmak istiyorum. Dolayısıyla programımızın sert ve hüzünlü melodilere ayırdığımız ilk yarısını sonlandırırken ikinci yarıda çalacağımız güzel ve tatlı world müzik yönelilerine geçmeden önce saçma sapan şarkımızı kusarak dinliyoruz. Yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz. Şimdi kısa sırada kusma şarkısı var ama hemen bundan sonra kendini affettirecek mükemmel world müzik melodilerini dinleyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz. Go, go, go, go, go, go, go, shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club,
Bottle full of bub, look mommy, I got the X. I'm getting it, taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the Hugs, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, that nigga roll that weed up. Rocky, watch how I move, I'm mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you playing it to put the rap game in the trunk on. I'm full of focus, man, my money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you're into taking drugs. I'm in the habit set, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you're into taking drugs. I'm in the habit set, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. Just talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. Niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bub. Then the way we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you're into taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you're into taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G-Unit.
Şımarıklık bir yana kimi şarkıların gerçekten mide bulandırıcı olduğunu düşünüyorum ve bu onlardan biriydi. 50 Cent adı verilen Salahan şarkısı In The Club'ı dinledik. New York'un Queens mahallesinden gelen bir rapçi 50 Cent ve çaldığı bu şarkısı da oyuncu öldüğü bir şarkısıydı. Adı da hatta In The Club'dı ve mide bulandırıcı cinsiyetçi bir klibi de var elbette. Bu da ayrı bir mevzu. Peki neden çaldık diye soracaksınız. Elbette bizim şarkımızın da yine popurcu anlamda kendini rezil etmesi için bir nirengi noktası var ve bu nirengi noktası mide bulandırıcı şarkı kontenjanı. Her bölümümüzde bir mide bulandırıcı şarkı çalıyoruz aslında. İlk bölümümüzde kimden çaldık diye bakıyorum. İlk bölümümüzde bunu Snoop Dogg'dan çalmışız. Yani bir rapperden gelmiş. Rob Like Is Hot. Ondan sonra ise bu mide bulandırıcı şarkı aslında o kadar da mide bulandırıcı olmasa da Ace of Base'den gelmişti. Daha sonra Rihanna ve hemen ardından Helena Paparizou, Üstad, Büyük Üstad Serdar Ortaç, Beyoncé, Tattoo... çalmışız. Bugünkü kontenjanımızda maalesef 50 Cent'im. İnsanın kötü şeyler çalmasını ve kötü şeyler öğrenmesini, dinlemesini, bilmesini de aşırı bir şekilde istediğim için sanırım şarkı programın belli bir bölümünde kötülüğe değer vermek istiyorum. Ama dedim ya, kendimi affettirmek için güzel şarkılar var listede ve bunlar 1, 2, 3, 7 tane güzel şarkı çalacağız. Fakat yani her ne kadar ertelesek de elbette laf yine gelip dolaşılacak ve çoklu aşkla kıskançlığı nasıl baş edebildiğine geleceğiz. Fakat bundan önce aslında kıskançlık sorunundan bahsetmişken eğer, yani bu sorunsa eğer elbette, çoklu aşkın aslında bir çözüm yöntemi olarak öne sürülmediğini hatırlamakta fayda görüyorum. Dolayısıyla çoklu aşk, insanların hayatlarındaki, duygusal hayatlarındaki sorunları çözmek için, onlara baş etmelerini sağlamak için bir çözüm değildir. Çoklu aşkın elbette kendine göre sorunları, kendine göre iç döneminde yer alan kim aksaklıkları var olacaktır ve var olmaktadır. Dolayısıyla çoklu aşkla tekli aşkı hiyerarşik olmayan bir şekilde mukayese etmek sanırım en önemli noktalardan biri. Elbette politik olarak baktığınız zaman çoklu aşkın önemli bir avantajı var gibi görünüyor. Bu da mülkiyetin minimize edilmesi. Dolayısıyla insanın insan mülkiyetini minimize etmek anlamında çoklu aşk önemli bir alet veriyor elinize. O da rakam. Ya artık bir rakamına bağlı değil, birden çok her rakama bağlı olabilen opsiyonunuz, imkanınız ve şansınız ve lüksünüz var. Bu oldukça önemli bir kriter bana kalırsa, dolayısıyla bunun üzerine gitmeden edemeyeceğim. Fakat şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Eski bir Çin atasözünün dediği gibi, bilgeliğin başlangıcı nesneleri doğru isimlerle çağırmaktır, nesnelere doğru isimler takmaktır. Dolayısıyla çok eşlikten değil, çoklu aşktan bahsetmemin en önemli nedenlerinden biri bu. Çok eşlilik o kadar düzenli tartışmasını gerekecek kadar detaylı, gerekecek kadar ince bir nokta değil aslında. Dolayısıyla bizim asıl yoğunlaşmak istediğimiz şey çoklu aşk. Yani insanlar acaba aynı anda birden çok kişiye aşık olabilir mi? Evet, ya insan aşık oldum derse insan aşık olmuştur diye bunu kısa bir şekilde savuşturabiliriz. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu çok kadar kolay değil. Dolayısıyla bu işin ucunda ciddi bir ahlak teorisi var, ciddi bir ahlak kuramı var olmalı. Fakat bütün büyük ahlakçıların öne süreceği gibi aşk ya da seks, ahlak felsefesinde hiçbir istisnai konuma sahip değildir. Peter Singer'ın bir kitabında belirttiği gibi, ahlak felsefesi açısından aşk ve cinsellik felsefeleri ile otomobil kullanma felsefeleri arasında hiçbir fark yoktur aslına bakarsanız. Araba kullanılırken uygulaması gereken ahlaki ilkelerle duygusal ilişkiler yürütürken uygulanması gereken ahlaki ilkeler aslında ahlak felsefesinin çerçevesinde bakacak olursak benzerdir. Fakat bu benzerliğin önemli kriterleri elbette var. Bunların birkaçına şimdi inmek zorundayım. Çoklu aşk parkurunda bunlar üzerine konuşacaksak en önemli kriter elbette maalesef rakam. Bir rakamın insan hayatının bu kadar belirici olması elbette çok ciddi bir tartışma konusu olarak da ele alınabilir. Yani neden bir rakamına bu kadar kafayı takıyorum? Neden bir tane insanın sevgilisi olmak zorunda aynı anda? Bunun iki tane sorunu var. Biri temporal yaklaşım, biri de konkurent yaklaşım olarak adlandırabileceğim bir yaklaşım. Temporal yaklaşımda insanların belirli bir zaman diliminde çakışmayan sevgililerin olmasına izin verilir. Yani insanlar peşi sıra sevgili sahibi olabilirler ve bunda bir yanlışlık yoktur. Her ne kadar bir yani sevgilinizin 25. sevgilisi olsanız da eğer sevgilinizin o anda başka bir sevgilisi yoksa bu kabul edilebilir bir durumda olarak geçer. Fakat bu 25 sevgiliyi 2'şer 2'şer tüketmek, 3'er 3'er tüketmek ise tırnak içinde yanlış bir şey olarak adlandırılır. Bu çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir ikiyüzlü, çok ciddi bir hipokritik sorun aslında bakarsanız. Dolayısıyla eğer bu sayılamayı ardışık ve dizgisel ve zincir gibi yapmak makulken bu sayılamayı üst üste yaptığınız vakit, dediğim gibi 2'şer 2'şer 3'er 3'er bu rakama ulaştıysanız eğer, burada ciddi bir sorun var gibi görülmekte. Dolayısıyla partner sayısı belirli koşullar altında kabul edebilirken, belirli koşullar altında kabul edebilir değil. Bu belirli koşullar elbette toplumsal etkiler, toplumsal mülkiyetinden attığı kimi hastalıklı, kimi patolojik, kimi tiksinilisi noktalar. Fakat nefretimizi daha fazla kusmadan güzel bir şaka vermek istiyorum. Güzel bir Azeri cazcıdan, Azeri şarkıcıdan gelecek. Sevda Alekperzade'den dinleyeceğiz. Gül Açtı. Sanatçının aynı adı taşıyan güzel albümden dinliyoruz. Tekrarlıyorum. Sevda Alekperzade'den gelecek. Gül Açtı. Yatakta ve sofradan arşivimdesiniz. En çok ve en güzel Azeri Türkleri ve Azeri şarkıları çalan programdasınız.
Ah bu dünya.
Öksüzler Radyo.
Sevda Alakperzade'den dinledik muhteşem bir şarkıydı, Gül Açtı. Şarkılar programımızda dikkat ederseniz eğer sıklıkla ve ekseriyetle Azeri Caz şarkılarına yer vermeye çalışıyoruz. Azize Mustafa Zade elbette bunlardan biri, Sukruk bunlardan bir diğeriydi ve bugün de Sevda Alakperzade'den dinledik, Gül Açtı. Sanatçının aynı adı taşıyan albümünden gelmişti ve söz ettilen albümü hararetle tavsiye ederim, zira neredeyse albümde hiçbir boş şarkı yok. Bugün güzel şarkılar çalacağız dedik ve zamanımız nispeten az. Dolayısıyla fazla konuşmadan diğer şarkılara geçmek istiyorum aslında bakarsanız. Ve böylelikle kıskançlık ve çok da aşk üzerine daha az konuşmak zorunda kalmış olacağım. Ve böylelikle bu sorunu biraz ertelemiş olacağım ki böylece dinleyicinin ve benim daha net bir şekilde kafamızı toparlamasına izin vermiş olacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla fazla uzatmadan hemen diğer şarkılara geçmeye çalışayım. Sırada Katie Melu var ve ondan sonra hemen Joe Strummer ve The Mascara'dan dinleyeceğiz. Katie Melu'nun en güzel şarkılarından birini dinleyeceğiz. Son albümünden gelecek, If You Were a Sailboat, ve hemen ardından Joe Strummer'dan gelecek, ünlü şarkılarından biri olup gelecek, Mondo Bongo. Hemen Katie Melu'yu anlatayım. Katie Melu İrlandalı, Nora Jones'a oldukça benzetilen güzel bir şarkıcı. Kabaca pop caz yaptığını söyleyebilirim ve bu da mükemmel şarkılarından biri. Katie Melu'nun son albümü de elbette diğer albümleri gibi, diğer çaldığımız şarkılarda değindiğim gibi neredeyse hiç boş şarkıya sahip olmayan bir albüm. Biz yine bu albümden kendimizce en güzel şarkıyı seçtik, If You Were a Sailboat, ve hemen ardından Joe Strummer'dan dinleyeceğiz, Mondo Bongo. Yatakta ve sofradan daha çizimdesiniz, hızlı konuşan diyeceğinizden anladığınız gibi.
Piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the
Mülksüzler Radyo.
I am the tragedy and the heroine. I am lost and I am rescuing. The storm has come and I am following. My name is Tristan and I am alive.
There's something there. Patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life.
Nobody said it was checkmate, baby.
Önce Katy Melo'dan dinledik If You Were a Sailboat ve hemen ardından Joe Strummer'dan geldi. Ünlü bir filmin soundtrack'inden de bu albüm şarkı Mondo Bongo. Elbette bu filmde söz edilen filmde bir yeniden yapım filmiydi. Bunun orijinali ise 1960'larda zannedersem çekilmiştim. Bugün çoklu aşktan söz ettik. Çoklu aşkın en önemli kriterine geldik ve durduk. Bu en önemli kriter çoklu aşk ve kıskançlık. Sosyal insan aklına otomatik olarak çoklu aşkın kıskançlılığa ve diciye geliyor. Elbette bu o kadar basit olamaz çünkü eğer öyle olsaydı işler çok daha kolay bir şekilde yürürdü. Dolayısıyla çoklu aşkında kendine has, kendine özgü, kimi kıskançlık kriterleri, kimi kıskançlık semptomları mevcut elbette. Elbette bunların ne olduğunu sıralamak mümkün olmayabilir. Bunları teker teker tikelleştirmek de o kadar mümkün olmayabilir. Fakat elimizde önemli bir araç var. Bu önemli araçta çoklu aşkın kıskançlığa daha az yer vermesini sağlayan tanımı. Dolayısıyla elinizde kıskanacak bir şey yok çünkü kimse sizin değil. Dolayısıyla kimden neyi kıskanıyorsun sorusuna verecek asla yukarı hiçbir yanıt yok çoklu aşktan. Dolayısıyla bu insanın ilk etapta bir avantaj gibi görünebilmekte. Zira böylelikle çoklu aşkı yaşama esnasında en önemli engellerden birinden kurtulmuş olacağız. Fakat bu kadar basit mi bunu bilmiyorum. Çoklu aşk öyle de böyle deneyimleyen insanlarla konuştuğunuz vakit ya da onların deneyimlediklerini okuduğunuz vakit çoklu aşkında kendine özgü bir hiyerarşik kıskançlığa gebe olduğu riskini hissediyorsunuz. Her ne kadar insanların sayıları, insanların partner sayısını kıslama hakkınız artık olmasa da bu partner sayılarında bir sıralama yaratma isteğiniz ve ihtirasınız olabilmekte çoklu aşkta. Peki bu bir risk değil midir? Elbette bu ciddi bir risktir. Zira hiyerarşiye yol açabilecek herhangi bir mefhumdan gerek çoklu aşkta gerek tekli aşkta biraz sakınmak gerektiği açık. Dolayısıyla narsizm ışığında yol almaya çalışıyorsak eğer gerek tekli aşkta gerek çoklu aşkta kıskançlığa yol açabilecek her türlü hiyerarşik sıralamadan kaçınmak zorunda kalacağız. Tekli aşkta bu hiyerarşi çok açık aslında, ben ve sen. Fakat çoklu aşkta bu hiyerarşinin ögeleri ve öznelerin sayısı artmakta. Fakat bu özne ve öge sayısının artması aslında çoklu aşkın en önemli sorunlarından biri yol açmakta. Çoklu kıskançlıklar. Dolayısıyla çoklu aşkta söz edilen bu çoklu kıskançlıklardan nasıl kurtulabiliriz diye düşündüğümüz vakit aklımıza basit bir iki çıkar yol geliyor. Bunların biri elbette konuşmak. Çoklu aşk gruplarının en önemli sembollerinden biri, en önemli simgelerinden biri papağandır. Papağan olarak seçilmesinin en önemli nedeni ise, tek nedeni ise papağanın konuşan bir hayvan olması. Dolayısıyla konuşmak, iletişmek, iletişim, diyalog çoklu aşkın en önemli kozlarından biri diyeyim. Mesela bu avantajı sürdürebilmek için çoklu aşk mensupları, çoklu aşkı pratik eden insanlar her sorunu konuşarak çözebileceğine inanan insanlar olarak görülebilir. Bu da önemli ve çok büyük bir iddia. Bununla farkındayım. Dolayısıyla çoklu aşk üzerine gideceksek eğer bu bütün büyük iddiaları tek tek gerçekleştirmek, tek tek onları tanıtlamak ve kanıtlamak gerektiği açıktır. Dolayısıyla bu büyük iddiayı nasıl kanıtlarım diye düşündüğüm vakit aklıma gelen ilk açı, ilk yaklaşım. Çok da aşk, çok da aşıkların aslında ellerindeki tek fikri aracın konuşmak olduğu gerçeğe geldim. İnsanların birbirlerinin düşünceleri, birbirlerinin bedenleri ve birbirlerinin hayatları üzerine tahakkümlerinin olmadığını düşündüğümüz vakit, İnsanların kendi argümanlarını kanıtlamak için de kendi argümanlarından başka çıkar yolları olmayacaktır. Dolayısıyla ben ne dersem o olur tarzı ve ben de, ve bunun birçok örtülü ötelemeleri dışında yapabileceğiniz tek kanıt kendi argümanlarınıza dayanan bir kanıt olacaktır. Dolayısıyla bu da çok da aşkı otomatik olarak kendinden menkul, kendi içinde dahil ve kendiliğinden doğrulanabilir, kanıtlanabilir, gerçekleştirilebilir bir anlayış, bir felsefe kılmaktadır. Bu çok önemli bir iddia aslına bakarsanız. Zira çok da aşkın sadece ve sadece kendi argümanları kullanarak kendini ilerletebileceği gibi garip bir mecraya vardığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla kendinizden başlıyorsunuz ve kendinizi güçlendire büyüte büyüte, kendinizi bentlerinizi sığmayı taşarak da ve taşarak kendinizi çoğaltıyorsunuz ve çok oluyorsunuz. Dolayısıyla birden çok olmak arasındaki Parmenides için ilişkiyi bakınız burada kurabildik. Dolayısıyla çok da aşkı da aslında aşık olanın çok fazla insanlardan ziyade insanın kendi benliğinin çoklu imgeleri olduğu düşünülebilir. Bu zaten biliyorsunuz olur cinsel felsefede, cinsel psikolojide oldukça incelenen bir şey. İnsan aslında karşısına değil, karşısındakine yansıttığı benliğine aşık oluyordur diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla çok da aşık da buna çok daha güzel bir kombinasyon katmaktadır. Çok konuştuk yine iki güzel şarkı daha devam etmek istiyorum. Arto Tunç Boyacıyan'ın grubundan gelecek. Arto Tunç Boyacıyan'ın grubunun adı Armeni Navy Band. Yani Ermeni donanma mızıkası. Ve bu grubun My Apricot, yani benim kayısım adına çıkardığı albümden gelecek Kudum'da. Hemen ardından ara vermeden İskender Doğan'a gideceğiz. İskender Doğan'ın çok eski şarkılarından birini dinleyeceğiz. Kan ve Gül. Dolayısıyla önce Armenian Navy Band ve Arto Tunç Boyacıyan'dan dinliyoruz Kudum'da ve hemen ardından İskender Doğan'dan gelecek Kan ve Gül.
Amerikalısı, Türkiye'de Ermenisi, sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe bitiyor musun? Peki öyle olsun. Kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece.
Önce Arto Tunç Boyacıyan ve Ermeni Neviment'ten dinledik Kudum'da. Ve hemen ardından İskender Doğan'ın eski bir şarkısı geldi, Kan ve Gül. Yatakta ve sofrada anarşizmin çoklu aşka adanmış ilk programını dinlediniz bugün. Çok fazla şey burada, çok fazla tefrişatta bulunmadık bugün. Zira konuya sadece bir ufak giriş yapmak niyetindik ve kısaçlık sorununun aslında görünüldüğü kadar kolay bir şekilde çoklu aşk parkurunda bertaraf edilmediğine değindik. Bu bizce önemli bir açılımdı. Zira çoklu aşkı düşünen her insanın aklına gelen ilk ezber çıkarsama kıskançlığın çoklu aşkı çok rahat bir şekilde bertaraf edilebileceğiydim. Evet, bu kadar kolay değil ve bu kadar kolay olmayacak. Önümüzdeki programlarda da çoklu aşkın diğer tefekkürlerine, diğer tezahürlerine değinmeye çalışacağız. Bunlardan en önemli kaynağımız çoklu aşıkların oluşturduğu kimi web sitelerindeki güzel yorumlar ve blog bildirileri. İnsanların kendi gerçek hikayelerini anlattıkları bu veri tabanlarını kullanmak aslında uygulama ahlak felsefelerinde önemli bir çıkış noktası bana kalırsa. Zira bu şekilde insanların gerçek duygularını anonim bir şekilde öğrenmeniz mümkün oluyor ve bu duygular üzerine felsefe yapmanız çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla elinizde daha fazla veri oluyor ve daha iyi bir felsefe yapma imkanınız oluyor. Bugünkü çok konuştuğumuz, hızlı konuştuğumuz ve güzel müzikler çaldığımız programımızın son yaklaşık 10 dakikasına geldik. Çalacağımız 2 tane güzel şarkı var ama bunlardan önce bugün neler çaldığımızı isterseniz daha öncesi kısaca hatırlatayım. Böylece canınız çeksin ve canınız eğer dinlemek isterse onları web sitemize giderek eski bölümlerimizi ve bu bölümümüzü podcast formatında indirebilin. canbaşkent.net adresinde programımızın eski bölümleri bulunmakta ve podcast olarak bunları indirebilirsiniz. Bugün neler çaldık? Bugün Slayer'la açılışımızı yaptık. Hemen ardından Opeth geldi. Hemen ardından Orphan Land, In This Moment, Megadeth ve Him dedik. Bunlar programımızın ilk yarısındaki hızlı ve hüzünlü sert tırnak içinde melodilerdi. Kırılma noktamız ise 50 Cent adlı iğrenç insandan gelen saçma sapan şarkı olan In The Club'dı. Daha sonra tabii ki güzel şarkılarla gönlümüzü tekrar tamir etmeye çalıştık. İlk gelen muhteşem bir şarkı Sevda Akberzade'den geldi, gül açtı ve hemen ardından Ketin Melu'dan dinledik. If You Were a Sailboat. Joe Strummer'ın meşhur şarkısı Mondo Bongo'yu dinledik ve biraz önce dinlediğimiz iki şarkıyla da şimdiye kadar gelebildik. Bu şarkılar Eminem'in Navy Band ve Arthur Tuç Böceği'nin Kudula şarkısı ve İskender Doğan'ın Kan ve Gül şarkısıydı. Dedim ya son iki şarkıya çalacağım birazdan. Onların yolunu yapıyorum şimdi. Önce güzel bir Hollandalı kadın şarkıcıdan dinleyeceğiz. Anouk'tan gelecek Nobody's Wife. Ve hemen ardından bir klasik dinleyeceğiz. Zeki Müren'den gelecek Gizli Aşk Bu. Yatakta ve sofradan arşizimi dinlediniz. Ben diyeceğiniz Can. Haftaya tekrar ve ondan sonraki hafta ise yeni bir bölümle tekrar bu saatlerde Mükser Radyo'da olacağız. Mükser.net'ten ve canbaşkan.net'ten bizi dinleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you see. Can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to a reason for life. I got out clever, I'll never be.
veda, neşeye de veda. Artık her şeye zevke veda, neşeye de veda. Artık her şeye arzular bir bir hayal oldu. Baharımı gülleri soldu gönlüm icra. Hasret, damladı.